Ayrım 21.
İnanın vermedim 50 kapiye bayım. Gadyaç'ta hiçbir toprak sahibinde, yüksek sesle kesti sözünü Grigori Grigoryevich. İvan Ivanoviç, vallahi akıl yok sende. Bütün bunları senden çok daha iyi biliyor İvan Fyodorovich. Sanırım inanmıyordur da anlattıklarına. İvan Ivanoviç alındı sanki, sustu. Önündeki hindiden bakınca içi tuhaf olacak kadar yağlı değildi ama gene de atıştırmaya başladı. Konuşmaların yerine bir zaman için çatal bıçak, tabak sesleri aldı. En çok da Grigori Grigoryevich'in bir koyun kemiğinin içinden iliğini emmeye çalışırken çıkardığı ses duyuluyordu. İvan Ivanoviç bir süre sustuktan sonra kafasını yaylısının içinden çıkarıp İvan Fyodorovich'e doğru uzattı. Korobeynikov'un kutsal topraklara gezi. Moskovalı çiftçi Trifon Korobeynikov'un arkadaşlarıyla birlikte Kudüs'e, Mısır'a, Sina Çölü'ne gezileri, 1783 yılında basılan bu kitap daha sonraları birçok kereler yeniden basılmıştır. E.A. Kitabını okudunuz mu? İnsanın ruhunu da yüreğini de gerçek hazla dolduran bir kitap. Artık basmıyorlar öyle kitapları. Ne yazık ki kaç yılında basıldığına bakmamışım. Onun kitaplardan söz ettiğini görünce özenle sos koymaya başlamıştı tabağına İvan Fyodorovich. İvan Ivanoviç sürdürüyordu anlatmasını. Sıradan bir çiftçinin bütün o kutsal toprakları dolaştığını düşünmek gerçekten çok heyecan verici bir şey efendim. 3000 verstadan çok yol efendim. 3000 verstadan çok. Besbelli Tanrı yolladı onu oralara. Filistin'i, Kudüs'ü görmesini istedi. Emir erinden Kudüs üzerine çok şey dinlemişti İvan Fyodorovich. Demek Kudüs'e de gitmiş dedi. Masanın öte ucundan söze karıştı Grigori Grigoryevich. Nelerden söz ediyorsunuz İvan Fyodorovich? Doğrusunu isterseniz efendim dedi İvan Fyodorovich. Yeryüzünde pek uzak ülkelerin bulunduğunu belirtmekti amacım. Böylesine uzun ve güç bir tümceyi başarıyla tamamlayabildiği için sevinçliydi. Onun ne dediğini iyice duymamıştı Grigori Grigoryevich. İnanmayın ona İvan Fyodorovich dedi. Hep yalandır anlattıkları. Bu arada yemek de bitmişti. Grigori Grigoryevich her zamanki gibi biraz horlamak için odasına çekilmişti. Konuklar yaşlı ev sahibesiyle genç kızların arkasından konuk salonuna geçtiler. Yemeğe giderlerken üzerinde vodkalarını bıraktıkları masa şimdi çeşit çeşit reçel kaplarıyla, karpuz, kavun, vişne dolu tabaklarla donatılmıştı. Grigori Grigoryevich'in yokluğu her şeyden belliydi. Ev sahibesi daha bir konuşkan olmuştu şimdi. Sorulmadan anlatıyordu her şeyi. Pestil yapmanın, armut kurutmanın püf noktalarını kendiliğinden açıklıyordu. Kızlar bile başlamışlardı konuşmaya. Ama ötekinden 6 yaş kadar küçük olduğu belli, 25 yaşlarında gösteren sarışını daha bir sessizdi. En hareketli olan, en çok konuşan İvan Ivanoviç'ti. Artık sözünü kesecek, konuşmasına engel olacak kimsenin kalmadığından emin, durmadan konuşuyordu. Salatalık turşusundan da, patates ekiminden de söz ediyor, eskinin kafası çalışan insanları diye bilinen insanlarını şimdikileri ceplerinden çıkaracağını, insan soyunun kafasının giderek daha çok çalıştığını, bir gün en karmaşık şeylere bile insan aklının ereceğini söylüyordu. Sözün kısası, konuşmaktan haz duyan, aklına gelen her şeyden uzun uzun söz etmeyi seven insanlardandı İvan Ivanoviç. Önemli şeylerden ya da dinden söz ederken her sözden sonra başını önüne eğip derin bir soluk alıyordu. Söz dönüp dolaşıp çiftlik işlerine geldiğinde de başını yaylısının içinden uzatıyor, yüzünü değişik anlatımlar kaplıyordu. Her şey anlaşılıyordu bu anlatımlardan. Armut kıvasının nasıl yapılması gerektiği de, sözünü ettiği kavunların ne kadar iri oldukları da, avlusunda dolaşan hindilerin ne yağlı oldukları da. İvan Fyodorovich güç bela ancak akşam ayrılabildi oradan. Kendisi de konuşmayı pek sevmesine, gece kalması için çok ısrar etmelerine karşın değiştirmedi kararını, yola çıktı. 5. Teyzenin yeni girişimi. Ne o, koparabildin mi ihtiyar canavardan belgeyi? Teyzesi böyle karşıladı İvan Fyodorovich'i. Kaç saattir büyük bir sabırsızlık içinde bekliyordu onu merdivenin başında. Yeğenini görünce kendini tutamamış, koşup avlu kapısında karşılamıştı onu. Arabadan inerken, ''Hayır teyzeciğim'' dedi İvan Fyodorovich, ''belge falan yok Grigori Grigoryevich'te.'' İnandın ona ha? Vallahi yumruklarımla kafasına kafasına vuracağım. Eriteceğim yağlarını. Ama önce bizim yargıçla konuşmalı. Belki mahkeme yoluyla alabiliriz hakkımızı. Ama şimdi öğrenmek istediğim başka benim. Söylesene, yemekler güzel miydi?
Çok. Evet teyzeciğim, çok güzeldi.
Ne yemekleri vardı? Anlat. Bilirim, ustadır koca karı yemek yapmakta.
Yoğurdunda bir parmak kaymak vardı teyzeciğim. Sosu da koyu, çok lezzetliydi.
Peki kuru erikli hindi var mıydı?
Vasilisa Kaşporovna kendi de çok güzel yapardı bu yemeği. İvan Fyodorovich, hindi de vardı dedi. Çok güzel iki de kız. Grigori Grigoryevich'in kız kardeşleri. Özellikle sarışın olanı.
İvan Fyodorovich'in yüzüne dik dik baktı teyzesi.
Ya!
Yüzü kıpkırmızı oldu İvan Fyodorovich'in. Başını önüne eğdi. Yepyeni bir düşünce çakmıştı Vasilisa Kaşporovna'nın kafasında. Meraklı, diye ekledi. Kaşları nasıldı?
Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim. Kadında en çok kaş güzelliğine önem verirdi Vasilisa Kaşporovna.
Kaşları teyzeciğim, dedi İvan Fyodorovich. Gençliğinizde kaşlarınızın çok güzel olduğunu söylerdiniz ya. Onunkiler de öyle güzel işte. Yanaklarında da küçük küçük benler var.
Vasilisa Kaşporovna'nın çok hoşuna gitmişti yeğeninin bu sözü. Oysa hiç de kompliman olsun diye söylememişti bunu İvan Fyodorovich. Gülümsedi Vasilisa Kaşporovna.
Ya dedi, üzerindeki giysi nasıldı peki? Gerçi benim şu entarimin kumaşı gibi kalın kumaş bulmak zor şimdilerde ya. Benim öğrenmek istediğim bu değil. Peki bir şeylerden söz ettiniz mi aranızda?
Nasıl yani? İkimiz aramızda mı? Korkarım şey sandınız teyzeciğim.
Şaşacak ne var bunda canım? Tanrı nasıl isterse öyle olur. Belki doğuştan yazılmıştır alnınıza eş olmanız.
Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Aklım almıyor teyzeciğim. Beni hiç tanımadığınız belli.
Vay vay, utandı dedi teyze. Bebek bu daha diye geçirdi içinden. Bir şeyden haberi yok. İkisini bir araya getirmeli. Birbirini tanısınlar bakalım.
Sonra mutfağa bakmaya gitti. İvan Fyodorovich'i yalnız bıraktı. Ne var ki o konuşmalarından sonra bir an önce yeğenini evli görmek, küçük torunlarını sevmek düşünceleri çıkmaz olmuştu aklından. Düğüne hazırlıyordu kendini hep. Eskiden olduğundan daha bir telaşlı koşuyordu her işe. Oysa onun bu telaşı işleri düzeltmekten çok bozuyordu. Börek çörek pişirirken bu çeşit şeylerin pişirilmesini hemen hiçbir zaman bırakmazdı aşçı kadına. Dalıyor, yanı başında küçük bir torununun durduğunu, çörek istediğini kuruyor, çöreklerin en güzelini alıp dalgın uzatıyordu. Avlunun köpeklerinden biri kaçırmıyordu bu fırsatı. Lezzetli çöreği kapı veriyor, ağzını şapırdatarak uyandırıyordu Vasilisa Kaşporovna'yı daldığı hayallerden. Köpeğin her keresinde ocak demiriyle cezalandırılmasına neden oluyordu bu kuşkusuz. En çok sevdiği uğraşlarını bile bırakmıştı Vasilisa Kaşporovna. Ava da çıkmıyor, arada çıkarsa önceleri hiç yapmadığı şeyi yapıyor, keklik yerine karga vuruyordu. Sonunda İvan Fyodorovich'in Hortuşçe'ye gitmesinin üzerinden 4 gün geçmişti. Yaylanın ambardan çıkarıldığını gördü herkes. Aynı zamanda hem bahçıvan hem bekçi olan arabacı Omelko sabah erken başlamıştı yaylayı onarmaya. Deriyi çivilerken bir yandan da tekerlekleri yalamaya çalışan köpekleri kovalıyordu durmadan. Burada okuyucuya şu gerçeği duyurmayı da bir borç bilirim. Bir zamanlar Adem babamızın binip dolaştığı yaylanın ta kendisiydi bu yaylı. Biri çıkar da size Adem babamızın yaylısı diye başka bir yaylı gösterirse sakın inanmayın. Hiç kuşku yok, sahtedir o gösterdikleri. Bu yaylanın tufandan nasıl kurtulduğu bilinmiyor. Nuh'un gemisinde özel bir bölme yapılmış olmalı onun için. Ne yazık ki bu yaylıyı okuyucuya ayrıntılarıyla anlatmak olanaksızdır. Yalnızca şu kadarını söylemekle yetineceğim. Bu yaylının biçimini çok severdi Vasilisa Kaşporovna. Eski tip arabalar artık kullanılmaz oldukları için de yakınırdı her zaman. Biraz çarpıktı yaylının yapısı. Yani öyle ki sağ yan sol yandan oldukça yüksekti. Bu çok hoşuna giderdi Vasilisa Kaşporovna'nın. Ufak tefekler alçak yandan, iri yarılar yüksek yandan binerler derdi. Ufak tefek 5 kişiyle teyze gibi 3 kişi rahat sığardı bu yaylanın içine. Öğlen üzeri yaylanın onarımını bitirdi Omelko. Ahırdan 3 at çıkardı. Yaylıdan birkaç yaş genç gösteriyorlardı bu atlar. Görkemli yaylıya koştu atları. İvan Fyodorovich'le teyzesi biri sağ yandan biri sol yandan bindiler yaylaya. Yola çıktılar. Karşılaştıkları köylüler böylesine gösterişli bir araba görmedikleri için Vasilisa Kaşporov'una pek seyrek çıkardı yaylısıyla. Duruyorlar, şapkalarını çıkarıp saygıyla yerlere kadar eğilerek onları selamlıyorlardı. 2 saat sonra bir evin önünde durdu yaylı. Bunun hangi ev olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Anlaşılacağı gibi Storchenko'ların eviydi önünde durdukları. Grigori Grigoryevich evde yoktu. Yaşlı kadın kızlarıyla birlikte çıktı konukların yanına. Vasilisa Kaşporovna mağrur adımlarla ona yaklaştı. Bir ayağını çabucak öne attı. Yüksek sesle, ''Yüce hanımefendi'' dedi. ''Saygılarımı size kendim sunmak onuruna eriştiğim için mutluyum. Ayrıca yeğenim İvan Fyodorovich'e gösterdiğiniz konukseverlik için de teşekkürlerimi saygıyla sunmama izin verin.'' Büyük mutluluk vermiş ona bu. ''Darınız çok güzel hanımefendi.'' Köye girişte gördüm. İzninizle sorabilir miyim? Dönümden kaç kilo alıyorsunuz? Sonra öpüşme faslı başladı. Konuk salonuna geçip oturdular. Bu kez ev sahibesi başladı. Darı konusunda bilgi veremeyeceğim size. Grigori Grigoryevich ilgileniyor bu işlerle. Uzun süredir gitmiyorum ben tarlaya. Daha doğrusu gidemiyorum. Yaşlandım artık. Hatırlıyorum eskiden insanın beline gelirdi bizim darı. Şimdi kim bilir nasıldır? Ne var ki şimdi her şeyin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Göğüs geçirdi yaşlı kadın. 17. yüzyılın bir özlemi vardı sanki bu göğüs geçirişte. Vasilisa Kaşporovna, ''Duyduğuma göre hizmetçileriniz çok güzel halılar dokuyorlarmış hanımefendi.'' dedi. Sözü böylece ev sahibesinin en çok sevdiği konuya getirmiş oluyordu. Birden canlandı sanki yaşlı kadın. Yünün nasıl boyanacağını, ipliğin nasıl hazırlanması gerektiğini uzun uzun anlatmaya koyuldu. Söz halıdan salatalık turşusunun yapılışına, armut kurutmaya atladı. Sözün kısası, daha bir saat olmamıştı tanışalı, iki bayan 40 yıllık ahbapmışlar gibi konuşmaya dalmışlardı. Vasilisa Kaşporovna arada bir sesini öylesine alçaltıyordu ki, ne dediğini anlayamıyordu İvan Fyodorovich. Bir süre sonra ev sahibesi ayağa kalktı. ''Gidip görsek daha iyi olmaz mı?'' dedi. Kızlarla Vasilisa Kaşporovna da kalktılar. Hizmetçiler bölümüne gidiyorlardı. Bu arada teyzesi bir fırsatını bulup İvan Fyodorovich'e kalması için işaret etmiş, yaşlı kadına da bir şeyler fısıldamıştı. Sarışın kıza döndü ev sahibesi. ''Mariacığım'' dedi. ''Sen konuğumuzun yanında kal. Konuşursunuz. Canı sıkılmasın.'' Sarışın kız kaldı. Kanepeye oturdu. İvan Fyodorovich sandalyesinde iğne üzerinde oturur gibi oturuyor, kızarıp bozarıyor, hep önüne bakıyordu. Kız sanki hiç farkında değildi onun bu sıkılganlığının. Kanepede sakin oturuyor, duvarları, pencereleri özenle gözden geçiriyor, sandalyelerin altında ürkek ürkek dolaşan kediyi dikkatle izliyordu. Neden sonra biraz toparladı kendini İvan Fyodorovich. Konuşmak, bir şeyler söylemek istiyordu. Ama aklına gelen sözleri hemen unuttuğu belliydi. Bir türlü toparlayamıyordu düşüncelerini. Sessizlik yaklaşık 10 dakika sürdü. Kız hala öyle oturuyordu kanepede. Sonunda iyice topladı cesaretini İvan Fyodorovich. Hafiften titrek bir sesle, ''Yazın sinek çok oluyor hanımefendi.'' dedi. ''Evet.'' diye karşılık verdi genç kız. ''Çok oluyor. Ağabeyim annemin eski potinlerinden bir sinek şaplığı yapmıştı ama gene de çok sinek var.'' Gene kesildi konuşma. Söyleyecek bir şey bulamıyordu İvan Fyodorovich. Sonunda ev sahibesiyle Vasilisa Kaşporovna ve esmer kız döndüler. Biraz daha oturduktan sonra gece kalmaları için edilen bütün ısrarlara karşın ev sahibesiyle kızlarla vedalaştı Vasilisa Kaşporovna. Yaşlı kadın ile genç kızlar konuklarını geçirmek için taşlığa çıktılar. Yaylının penceresinden uzanıp onlara bakan Vasilisa Kaşporovna ile yeğenine uzun süre el salladılar. Yolda yeğenine sordu Vasilisa Kaşporovna. İvan Fyodorovich, yalnız kaldığınızda neler konuştunuz hanım kızla bakalım. Maria Grigoryevna son derece alçak gönüllü, soylu bir kız dedi İvan Fyodorovich. Bak ne diyeceğim sana İvan Fyodorovich, seninle ciddi konuşmak istiyorum. Tanrı'ya şükürler, 38'indesin artık. İyi de bir rütben var. Bir eksiğin çocuk şimdi. Evlenmelisin. Dehşet içinde. Neler söylüyorsun sen teyzeciğim diye haykırdı İvan Fyodorovic. Evlenmek mi? Olmaz teyzeciğim. Lütfen, inan utandırıyorsun beni. Daha önce hiç evlenmedim ben. Karıma karşı nasıl davranmam gerektiğini bile bilmem. Gülümsedi Vasilisa Kaşporovna. Öğrenirsin İvan Fyodorovic, öğrenirsin. Amma da çocuk bu diye geçirdi içinden. Dünyadan haberi yok. Evet İvan Fyodorovic, Maria Grigoryevna tam sana göre bir kız. Üstelik ben de çok hoşlandım ondan. Annesiyle uzun uzun konuştuk bu işi. Seni damadı olarak görmekten mutlu olacağını söyledi. Yalnız bakalım şu şeytan Grigoryevic ne diyecek. Ne derse desin, umursayacak değiliz onu. Varsın drahma vermesin, mahkeme yoluyla. Tam o sırada avluya girmişti yaylı. Sonunda dinlenebileceklerini hisseden yüzyıllık sıska atlar canlanmışlardı birden. Beni dinle Omelko. Önce iyice dinlendir atları. Çözer çözmez suya götürme. Terli hayvanlar. Arabadan inerken yeğenine döndü Vasilisa Kaşporovna. Hadi İvan Fyodorovic, bu konuyu eline boyuna düşünmeni salık veririm sana. Şimdi mutfağa gitmeliyim. Soloha'ya akşam yemeğini hazırlamasını tembihlemeyi unutmuştum. Sanırım kendiliğinden akıl etmemiştir. İvan Fyodorovic yıldırım çarpmış gibi duruyordu olduğu yerde. Gerçi çok güzel bir kızdı Maria Grigoryevna ama evlenmeye gelince bu ona öylesine tuhaf, öylesine alışılmadık bir şey görünüyordu ki aklına geldikçe korkuyla ürperiyordu. İnsanın karısıyla bir arada yaşaması, aklın alacağı bir şey değildi bu. Odasında bir başına kalamayacaktı. Her yere ikisi birlikte gideceklerdi. Ne kadar derin düşünürse yüzü o kadar çok terliyordu. Her zamankinden erken giriyordu yatağa. Ama bütün çabasına karşın uyuyamıyordu. Özlenen uyku, herkese huzur veren uyku ona da geliyordu sonunda. Ama nasıl bir uyku oluyordu bu? Böylesine saçma sapan düşler ömründe görmemişti. Düşlerinde çevresindeki her şeye gürültü çıkarıyor, dönüyordu. Koşuyordu, durmadan koşuyordu. Ama ayakları yoktu sanki. Gücü tükeniyordu sonunda. Ansızın kulağına yapışıyordu biri. ''Ay kimsin?'' Gürül gürül bir ses duyuyordu kulağının dibinde. ''Benim, senin karın.'' Hemen uyanıyordu İvan Fyodorovic. Gene dalıyordu sonra. Bu kez evlenmiş görüyordu kendini. Küçük evlerinde her şey son derece tuhaf, şaşırtıcı oluyordu. Yatak odasında bir yerine iki yatak duruyordu. Karısı sandalyede oturuyordu, şaşkın, dikiliyordu İvan Fyodorovic. Karısına nasıl yaklaşacağını, onunla ne konuşacağını bilemiyordu. Sonra karısının yüzünün kas suratı olduğunu fark ediyordu. Bir şey düşünmeden başını öte yana çevirince gene kas suratlı başka bir kadın görüyordu. Çeviriyordu başını gene. Bir kadın daha oluyordu karşısında. Arkasına bakıyordu başka bir kadın. Hüzün doluyordu içine. Bahçeye çıkıyordu. Ama çok sıcak oluyordu bahçe. Şapkasını çıkarıyordu. Bakıyordu şapkasının içinde de bir kadın. Boncuk boncuk terliyordu. Mendilini almak için cebine atıyordu elini. Cebinden de bir kadın çıkıyordu. Kulağını tıkadığı pamuğu çıkarıyordu. Orada da bir kadın. Kulağındaki kadını düşürmek için tek ayağının üzerine zıplıyordu. Mağrur bir tavırla yüzüne bakarak şöyle diyordu teyzesi. ''Evet evet zıplamak zorundasın. Evli bir erkeksin artık.'' Teyzesine doğru yürüyordu. Bir anda teyzesi değil de büyücü bir kadın oluveriyordu karşısındaki. Boynuna geçirilmiş bir iple birisinin onu çekeleyerek çan kulesine götürmekte olduğunu hissediyordu. Acıklı mırıldanıyordu İvan Fyodorovic. ''Kimdir beni böyle sürükleyerek götüren? Ben senin karın. Sürüklüyorum seni. Çansın sen çünkü.'' Bağırıyordu İvan Fyodorovic. ''Hayır çan değilim ben. İvan Fyodorovic'im.'' P. nokta nokta piyade alay komutanı geçiyordu oradan. ''Evet çansın sen.'' diyordu. İvan Fyodorovic birden karısını insan değil de yünlü bir kumaş olarak görüyordu. Mogilev'de bir kumaş mağazasına giriyordu. ''Buyurun nasıl bir kumaş istemiştiniz?'' diye soruyordu dükkan sahibi. ''Bir karı alın siz. Günümüzde en tutulan kumaş karıdır. Çok işe yarar. Şimdilerde herkes redingot diktiriyor ondan. Tüccar ölçüyor, karıyı kesiyor. İvan Fyodorovic koltuğunun altına alıyor karısını. Yahudi terziye gidiyor. Olmaz diyor Yahudi. İşe yaramaz bu kumaş. Redingot falan dikilmez ondan. Korkuyordu İvan Fyodorovic. Kafasının içi allak bullak oluyordu. Soğuk terler boşalıyordu her yanından. Sabah kalkınca hemen fal kitabını alıyordu eline. İyi yürekli bir kitapçı, iyi yürekliliğinden ve de az görülür yüce gönüllülüğünden kısaltılmış bir rüya tabirleri eklemişti bu kitabın arkasına. Ama böyle bir rüyanın, böylesine saçma sapan bir rüyanın açıklaması yoktu orada.